Word Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Yeşaya 52. bölümde krallığın eşiğinde durulup kral tanıtılır. Yeşaya kitabını işlerken gölgelerde ya da arka planda Yahve'nin hizmetkarını gördük. Şimdi 53. bölüme yaklaşırken Yahve'nin hizmetkarlarının Rabbimiz İsa Mesih'ten başkası olmadığını çok açık bir şekilde göreceğiz. Çalar Saat bölümü olan bundan önceki bölümde saat uyan diye çaldı. Şimdi yine önümüzdeki bölümde saatin çalışını duyacağız. İsrail'in sağ kalan kurtarılmışlarına davet Yeşaya 52. bölümde bulunmaktadır. Yeşaya 52. bölüm 1. ayette uyan ey Siyon, uyan kudretini kuşan, ey Yeruşalim, kutsal kent, güzel giysilerini giy. Çünkü sünnetsizlerle murdarlar kapılarından asla içeri girmeyecek artık diyor. Tanrı ey Siyon dediğinde Berlin'den, Paris'ten ya da Teksas'tan söz etmez. İsrail ülkesindeki coğrafi bir yer olan Siyon'u kastetmektedir. Burası aslında Yeruşalim kentinin en yüksek noktasıdır. Burası Davut'un en sevdiği yerdi. Yeruşalim üzerine bereketler gelecektir ve artık çirkin bir yer olmayacak. Yeruşalim'i ilk gördüğümde pek etkilenmedim. Eriha'dan geldim ve Beytanya yakınlarında Zeytinlik Dağı'na gittim, sonra tapınak alanına, duvarın olduğu yere ve doğu kapısına gittim. Ve gerçekten de heyecan vericiydi. Akşamüstü oldu ve şehrin üzerinde bir gölge oluştu. Şehre girip onu gezmek için ertesi sabahı zor bekledim. Ancak ertesi gün benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bence o şehir güzel bir şehir değil. Buna karşın Tanrı sözü onun konumunun güzel olduğunu söylüyor. Öyleyse bu Tanrı'nın bakış açısıdır. Konumunun güzel olduğu konusunda Tanrı ile aynı fikirdeyim ama şehre güzel bir şehir denilemez. Ancak bir gün Rabbimizin kurtarış işinden ötürü güzel olacağını burada çok açık bir şekilde belirtilmektedir. Mesih şimdi inlemekte ve acı içinde doğum sancıları çekmekte olan bu fiziksel evreni kurtaracaktır. Bütün dünya Mesih'in kurtarışından ötürü çok güzel bir yer olacak. Bedenlerimizi kurtaracaktır. Yeni bedenler alacağız ve bu gerçekleştiğinde bütün yaratılış kurtarılacaktır. Kurtarılış sadece kişiyi değil malı mülkü de kapsar. Tanrı'nın Musa'nın yasasında izin verdiği kurtarış bu türdü ve bu şimdi bir örnek oluşturur. Yeşaya 52. bölüm 2. ayette üzerindeki tozu silk. Kalk ey Yeruşalim tahtına otur. Boynundaki zinciri çöz. Ey Siyon tutsak kız der. Bütün kutsal yerlerde kiliseler bulunur. Rus Ortodoks, Rum Ortodoks, Katolik, Lutheran ve bütün ulusların kiliseleri bu yerlerde var. Yeruşalim'in dinden kurtulması gerekmektedir. Günahtan ve bugün orada bulunan alçak düzeydeki uygarlıktan özgür kılınması gerekiyor. Bir gün oraya özgürlük gelecek ve bu milenyumda gerçekleşecektir. 2500 yıldır o şehir esir ve uluslar tarafından çiğnenmektedir ama köleliğin zincirlerinin kaldırılacağı gün gelmektedir. Yeşaya 52. bölüm 3. ayette Rab diyor ki karşılıksız satılmıştınız, parasız kurtulacaksınız. Tanrı kutsal şehrini esir alanlardan hiçbir şey almadığından karşılığında da bir şey vermeyecektir. Şehri onlardan alıp şehre eski konumunu verecektir. Yeşaya 52. bölüm 4. ayette egemen Rab diyor ki halkım gurbette yaşamak için önce Mısır'a inmişti, şimdi de Asurlular onları ezdi. Yakup Mısır'a davetle gitmişti ama çocukları köle yapıldı. Asurlular ve diğer uluslar da onlara baskı yapmışlardı. Milenyum başladığında bu sona erecektir. Yeşaya 52. bölüm 5. ayet. Halkım boş yere alınıp götürüldü. Benim burayla ne ilgim kaldı diyor Rab. Yöneticileri feryat ediyor, adıma gün boyu sövülüyor diyor Rab. Tanrı halkının reddedildiği bütün o yıllardan bir şey kazanmadı. Bu yüzden şöyle diyor Yeşaya 52. bölüm 6. ayette. Bundan ötürü halkım adımı bilecek. O gün işte ben diyenin ben olduğumu anlayacak. Ne kadar güzel bir düşünce. Rab 2000 yıl önce buradayken onu tanımıyorlardı. Onun ziyaret gününü bir bilselerdi herhalde her şey çok farklı olurdu ama o yeniden geldiğinde onu tanıyacaklar ve o da işte benim diyecek. Dünya Mesih'i reddetmiştir. Dünya Mesih'i tanımıyor. Bir gün Mesih'i reddeden dünyaya işte benim denilecek. Ve onu reddeden kalabalıkların ona dönmesi için artık çok geç olacaktır. İsrail krallığı nasıl kurulacaktır? Yeşaya 52. bölüm 9. ayet. Ey Yeruşalim yıkıntıları! Hep birlikte sevinçle haykırıp bağırın. Çünkü Rab halkını avuttu, Yeruşalim'i kurtardı diyor. Günümüz Yeruşalim'i hakkında dikkatinizi çekecek şeylerden biri de sevinç dolu şarkıların eksik olmasıdır. Bu oradaki kiliseler için bile geçerli. Bunları duymaya çalıştım ama orada hiçbir zaman sevinç dolu şarkılar duymadım. Tapınağın yerinde şimdi tapınak yok. Ağlama duvarına giderseniz işittiğiniz tek şey ağlayış olacaktır ve Yahudiler kafalarını duvara vurmaktadırlar. Ama milenyumda herkes eğlenecek, sevinçle haykıracaklar ve birlikte övgüler sunacaklar. Sevinç dolu bir zaman olacaktır bu zaman. Bugün bile Tanrı'nın biz kutsalları şikayet edip eleştirerek asık suratla dolaşan kişiler olarak görmek istediğini sanmıyorum. Sevincimizin olmasını ister. Elçi Yuhanna bunları size sevinciniz tamamlansın diye söyledim diye yazar. Sadece biraz eğlenmek değil, her zaman sevinçli olmaktan söz edilir kutsal kitapta. Milenyum Tanrı'nın Rabbin elçilerine öğrettiği egemenliğin gelsin diyen duayı yanıtladığı zaman olacaktır. Gözyaşları ve üzüntü yok olacak ve yeryüzünde artık ağlayış olmayacaktır. Bunun yerine sevinç olacak ve milenyum krallığının geldiğini bilecekler. Şimdi bir kez daha acı çeken hizmetkarın tanımına dönmek istiyorum. Dostum, yeni bir doğumda ve yeni bir dünyada sevinecekseniz birinin doğum sancısı çekmesi gerekir. Bu yüzden burada hizmetkarın acı çekişini görüyoruz. Yeşaya 52. bölüm 13. ayet. Bakın, kulum başarılı olacak, üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğine yükseltilecek diyor. Bazı yöneticiler geçtiğimiz yıllarda iffetli olma sözünü aşırı derecede kullandılar. Davranışlarında namuslu olduklarından söz ettiler. Davranışlarının namuslu olup olmadığı tartışılabilir. Eğer A partisinin iffetli olduğunu düşünüyorsanız B partisine sormanız lazım. B partisinin namuslu davrandığına inanıyorsanız da diğer partilere sorun. Kimsenin doğru olmadığını öğrenirsiniz o zaman. Günümüz insanı ahlaksal davranmıyor ama Rab İsa Mesih geldiğinde ahlaksallık bir ilke olacaktır. Burada gördüğümüz resim budur. Yüceltilecek, övülecek ve çok yüksek olacak. Elçi Paulus Filipeliler 2. bölüm 9 ila 11. ayetler arasında şöyle der. Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin. Şimdi acı çeken hizmetkar görülecektir. Yeşaya 52. bölüm 14. ayet. Birçokları onun karşısında dehşete düşüyor. Biçimi, görünüşü öyle bozuldu ki insana benzer yanı kalmadı. Bu Mesih'in çarmıha gerilişinin resmidir ve bu söz 53. bölümün yolunu hazırlamaktadır. Söylediklerim konusunda dikkatli olmak istiyorum çünkü Mesih'in çarmıhtaki acıları hakkında konuşmak her zaman dindar olmanın bir belirtisi değildir. Bazen de sadece kaba olabiliyoruz. İnsanların artık hiçbir şey yapamadıkları o karanlık saatte Tanrı oğlu çarmıhta çalışıyordu. O 3 saat süren karanlık boyunca çarmıh bir sunak haline geldi ve insanoğlu Tanrı kuzusu dünyanın günahlarının bedelini o sunakta ödedi. 3 saat süren karanlıktan sonra çarmıhın üzerinde ışık ışıdığında kalabalık şaşırmış olmalıydı. Artık insana bile benzemiyordu, sadece sallanan bir et parçası gibiydi. Durum sözcüklerle anlatılabilecek şekilde değildi. Bir sonraki bölümde gönlümüzü çeken bir gösterişinin de olmadığı görülür. Tanrı'nın çarmıhın üzerini karanlıktan oluşan bir perdeyle örtmesinin nedeni buydu. Orada insanların merakını tatmin edecek bir şey yoktu. Görünüşü her insanınkinden daha fazla bozulmuştu. Vaizlik yaptığım bir kilisede aynı zamanda eskiden itfaiyeci olan ihtiyar bir adam vardı. Her zaman bir ilk yardım çantası bulundurmanın öneminden söz ederdi ve ilk yardım dersleri verirdi. Bana en az 10 kere arabamda bir ilk yardım çantası olup olmadığını sordu ve onun ısrarı üzerine en sonunda bir tane arabaya ilk yardım çantası aldım. Bir sabah erkenden yangın alarmı aldı ve itfaiyeciler yangına koştular. Yardıma koşarken adamın üzerinde durduğu merdivene bir kamyon çarptı ve ters döndü. Üzerindeki adamlar merdivenle birlikte asfaltta sürüklendiler. Sabah saat 5'te birisi bana telefon edip onun hastanede olduğunu söyledi. Yanına gittiğimde hala yaşıyordu ve babası yatağının yanında oturuyordu. Ona baktığımda yüzü o denli bozulmuştu ki onu neredeyse tanıyamadım. Bütün görebildiğim ağzıydı ve nefes aldığını görüyordum. O kadar. Fazla dayanmadı, bir saat içinde öldü. O zamandan beri birçok kere Rab İsa'nın görünüşünün her insanınkinden daha çok bozulmuş olduğunu düşündüm. Bunun anlamı itfaiye şefinden daha çok bozulmuş olduğuydu. Sallanan bir parça insan eti gibi. Rabbim çarmıhta işte bunları yaşadı. Onun durumunu tanımlamanın ayrıntılarına girmemiz gerektiğini sanmıyorum çünkü bir sonraki ayet bu işi yapar. Yeşaya 52. bölüm 15. ayet. Pek çok ulus ona şaşacak. Onun önünde kralların ağızları kapanacak. Çünkü kendilerine anlatılmamış olanı görecek, duymadıklarını anlayacaklar. Bu ölümü doğru şekilde anlaşıldığında insanları şaşırtacağı düşüncesini taşır. Mesih'in ölümü kimse için sıradan bir şey haline gelmemelidir. Onun ölümü farklıydı. Onu bu şekilde korumalıyız. Anlattıklarımız insanları şaşırtmazsa İsa Mesih'i doğru bir şekilde anlatmıyoruz demektir. Bu da bizi bir sonraki harika bölümün derin gizine hazırlamaktadır. Yeşaya 53. bölümde önümüze Mesih'in kişiliği gelmektedir. İnsansal yönden aslı hakkında bize pek çok veri verilir. Yeşaya 53. bölüm 2. ayette o Rabbin önünde bir fidan gibi, kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu der. Mesih kuru topraktan çıkan bir köktü. Bunun anlamı Mesih'in doğumu sırasında Davut ailesinin krallıktan ayrılmış olmasıydı. Artık prens değil çiftçiydiler. İsrail ulusu Roma'nın demir öklesinin altındaydı. Yani özgür değillerdi. Roma İmparatorluğu büyük bir uygarlık üretmedi. Sadece büyük uygarlıkların iyi bir taklitçisi oldu. Orta yollu bir başarı ve sahte bir kültür peşindeydiler. Ahlaksal temelleri yok olmuştu. Yiğit erkeklik ve erdemli kadınlığın yerini sefahat ve zevk düşkünü bir halk almıştı. İsrail'in dini zayıflamıştı. Sadece boş törenleri yerine getirmekteydiler. Kalpleri soğuk ve ilgisizdi. Mesih doğduğunda durum budur. Nüfusu engellenen bir soylu aileden Roma'ya tutsak olan bir ulustan ve yoz bir çağda dünyaya gelen birisi. İnsanlığın en güzel çiçeği, insanlık tarihinin en kuru yerinde ve döneminde yeryüzüne geldi. Zamanının ve neslinin onu üretebilmesi insansal olarak imkansızdı ama o yine de geldi çünkü o Tanrı'dandı. Komik bir örnek vereyim. Mesih'in geldiği yere gelmesi ve o zamanda gelmesi sizlerin ve benim hiçbir yeşil dal bulunmayan bir çölde yürüyüp de birdenbire o kuru ve tozlu toprakta kocaman bir göbek salatanın büyüdüğünü görmemiz gibidir. Çok şaşırdık. Bu salata nasıl olmuş da burada yetişmiş diye sanırım sorardık. Bu bir mucize olurdu. Mesih'in gelişi de tıpkı bunun gibidir. Kendi zamanı onun gibi bir insanı asla yetiştiremezdi. Evrim her zaman Rab İsa'dan kurtulmaya çalışmıştır. Çünkü evrim hiçbir zaman bir İsa üretemez. Eğer üretebiliyorlarsa o zaman neden üretilmez? İlginç olan onun farklı oluşudur. Bu yüzden o kuru topraktan çıkan köktür. Şimdi peygamber dikkatleri onun çarmıhta acı çekmesine ve ölmesine çekecektir. Bakılmaya değer güzellikten, görkemden yoksundu. Gönlümüzü çeken bir gösterişi de yoktu. Bazıları bu cümleden Mesih'in çirkin olduğunu ve bir şekilde biçimsiz olduğu anlamını çıkarmıştır. Bazıları ise görünüşünün tiksindirici olduğunu, önerme cüretini bile gösterdiler. Bu doğru olamaz çünkü o kusursuz bir adamdı. Müjde kayıtları böylesi bir görüşü asla desteklemez. Kendisi hakkındaki bu söz çarmıhta çok gerçek bir şekilde yerine gelmiştir. Çektiği acı o kadar yoğundur ki biçimi değişmiş ve bozulmuştur. Çarmıh güzel bir şey değildi. Ona bakmak tamamıyla tiksindiriciydi. İnsanlar güzel görünüşlü çarmıhlar yapmışlardır ama bunlar onun çarmıhını temsil etmiyorlar. Onun çarmıhı bakılması güzel bir çarmıh değildi. Çektiği acılar anlatılmazdı. Ölümü korkunçtu. Başka hiçbir insanın katlanamadıklarına katlandı. Bir önceki bölümde gördüğümüz gibi çarmıhta olup bitenlerden sonra artık insana bile benzemiyordu. Çirkin bir et yığını haline gelmişti. Doğal olarak onun ölümünden neden farklı ve korkunç olduğunu öğrenmek isteriz. Onun çektiği acıların derinliğinin anlamı nedir? Yaşaya 53. bölüm 4. ayette şöyle der. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. Biz de Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Tanrı tarafından cezalandırıldı, vurulup işkence edildi. Peygamber sizlerin ve benim bunu görmeyeceğimizden o kadar çok korkuyordu ki bundan 3 kez söz etmiştir. Ama Rab hepimizin hak ettiği cezayı ona yükledi. Ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü. Acı çekmesine olur verdi. Kusursuz insana böylesi korkunç uygulamalar yapanın Baba Tanrı olduğunu anladığımızda ruhlarımızı dehşet sarar. Doğrusunu söylemek gerekirse bunu anlayamayız ve Tanrı'nın ona neden bu şekilde davrandığını sormaya yönelebiliriz. Böylesi bir uygulamayı hak etmek için ne yapmıştır? Bir an o çarmıha bakın. Mesih 6 saat boyunca çarmıhtaydı. Sabah saat 9'dan öğleden sonra saat 3'e kadar gökle yer arasında asılı kaldı. İlk 3 saatte insanlar ellerinden gelen en kötü şeyi ona yaptılar. Onunla alay ettiler, onu aşağıladılar, yüzüne tükürdüler. Onu merhametsiz bir biçimde zalim çarmıha çivilediler. Ondan sonra da oturup onun ölmesini izlediler. Ölen saat 12'de. Orada 3 saat acılar içinde asılı kaldıktan sonra Tanrı güneşin üzerine bir örtü örttü ve bu manzarayı karanlık kapladı. Ve baba ile oğul arasında olup bitenleri insan gözlerinden saklandı. Mesih dünyanın günahı için kurban oldu. Tanrı onun canını günah için bir sunu yaptı. Mesih İsa'ya günah olarak davranılmıştı. Çünkü bizlere günahı bilmeyen Mesih'in bizler için günah yapıldığı söylenir. Tanrı'nın günahtan nefret edip etmediğini bilmek istiyorsanız çarmıha bakın. Tanrı'nın günahı cezalandırıp cezalandırmayacağını bilmek istiyorsanız, çok sevgili oğlunun günahın cezasının işkencelerine katlanmasına bakın. Böylesi büyük bir kurtuluşu görmezlikten gelirsek, hangi boş düşünceyle kaçabileceğimizi umut ediyoruz bilmiyorum. O çarmıh Tanrı kuzusunun dünyanın günahını alışını seyrettiğimiz bir sunak haline gelmiştir. O bir başkası için öldü. Sizler ve benim için ölüyordu. Şimdi peygamberi dinleyelim. Yeşaya 53. bölüm 5 ve 6. ayetler. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. Onun yaralarıyla bizler şifa bulduk sözü kafanızda bazı soru işaretleri yaratabilir. Neden iyileştik? Fiziksel hastalıklarımızdan mı iyileştik? Bu sözün öncelikle anlamı bu mudur? Bunu Simon Petrus'un Tanrı'nın ruhunun esiniyle yanıtlamasına izin verelim. 1. Petrus 2. bölüm 24. ayette şöyle der. Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Onun yaralarıyla şifa buldunuz. Neden şifa bulduk? Elçi Petrus günahlarımızdan şifa bulduğumuzu açıkça bildirir. Şimdi muhteşem bir ayet olan 6. ayete dikkat edin. Başında ve sonunda hepimiz sözcüğü bulunur. Hepimiz koyunlar gibi yoldan sapmıştık. Bazılarımız değil, hepimiz. İnsanlığın sorunu budur. Sizin temel sorununuz ve benim temel sorunum ne? Her birimiz kendi yoluna döndü. Sorunumuz budur. İnsan Tanrı'nın yolunu ihmal ederek kendi yoluna gitmektedir ve kutsal kitap bu konuda şöyle der. Süleyman'ın Özdeyişleri 14. bölüm 12. ayetti. Öyle yol var ki insana düz gibi görünür ama sonu ölümdür. Süleyman'ın Özdeyişlerinden bir başkası. 3. bölüm 6. ayetti. Yaptığın her işte Rabbi an, o senin yolunu düze çıkarır der. Rab İsa Yuhanna 14. bölüm 6. ayette yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez dediği halde her birimiz kendi yoluna döndü. Ama Rab hepimizin hak ettiği cezayı ona yükledi. Yeşaya, Mesih çarmıhta öldüğünde sadece sizin ve benim yerlerimizi aldığını yeniden açıklığa kavuşturur. O hiçbir kötü şey yapmamıştı. Kutsal, zararsız, kirlenmemiş ve günahkarlardan ayrıydı. Tanrı'nın sevgisinin sizin ve benim kurtuluşumuz için sağladığı yerimizi alan kişi Mesih'ti. O ağaçta ölürken tabii ki yüreklerimiz ona doğru uzanmaktadır. Tabii ki bu acı çekme ve ağrılar bizi ilgisiz bırakmaz. Eğer yüreklerimiz buna bir yanıt vermeseydi duygusuz olurduk. Franklin'in lideri olan Clovis'e Mesih'in çarmıha gerilişi anlatıldığında çok duygulandığını ve kılıcını eline alarak "Ah keşke ben o sırada Franklerimle birlikte orada olsaydım" diye bağırdığı anlatılır. Buna karşın dostum, Mesih sizin merhametinizi istemez. Sizin merhametinizi edinmek için ölmedi. Bizleri kendisini korumamızı sağlamak için ölmedi. Kendisi çarmıha giderken ve Yeruşalimli kadınlar onun için ağlarken Luka 23. bölüm 28 ila 31. ayetler arasında İsa bu kadınlara dönerek "Ey Yeruşalim kızları, benim için ağlamayın" dedi. Kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın. Çünkü yaş ağaca böyle yaparlarsa kuruya neler olacaktır dediğini hatırlayın. Onların kendisine acımasını istemiyordu. Bizlerin de kendisine acımamızı istemez. Birisi onun bir şehit ölümü öldüğünü düşünebilir. Bir şehit gibi ölmedi çünkü kayıp bir davayı benimsememişti. Ölümlerinde sevinç övgüleri taşıyan ilahiler söyleyerek ve Mesih'in yanlarında durduğunu itiraf ederek ölen şehitler gibi ölmedi. İsa'nın ölümünü şehitlerle ya da Stefan'ın ölümüyle karşılaştırın. Stefan zafer içerisinde Elçilerin İşleri 7. bölüm 56. ayette "Bakın" dedi, "göklerin açıldığını ve insanoğlunun Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu görüyorum." Rabbimiz böyle ölmedi. O Tanrı tarafından terk edildi. "Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin?" dedi. Onun ölümü farklıydı. Üzerinde bütün dünyanın günahı varken yalnız başına öldü. Başka biri Mesih'in ölümünün yaşamlarımızda muhteşem bir etkisi olması gerektiğini söyleyebilir. Onun yaşamı ve ölümü üzerinde düşünürken günahtan dönmeye ikna olmamız gerektiği kesindir. Ancak insanların yaşadığı bu olmadı. Bu arada bunun sizin hayatınızda nasıl işlediğinizi de sormak isterim. Bu görüş hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırdık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Ama Rab hepimizin hak ettiği cezayı ona yükledi diyen ayetin bir açıklaması olarak tatmin edici değildir. Bunların hiçbiri onun ölümünü açıklamaya yeterli olmaz. Çünkü o dünyanın günahını alan Tanrı kuzusudur, bizim yerimizi alarak ölmüştür. Bu noktada 3. ayeti aktarmak isterim. Yaşaya 53. bölüm 3. ayette, "İnsanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı, acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı, insanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, ona değer vermedikler." Mesih'ten acıyı ve elemi yakından tanıdı diye söz edilir ve burada Mesih yeryüzündeyken çok mutsuz bir adam olduğu ima edilmektedir. Bu düşünceyi kanıtlamak için ağlayışından söz eden birkaç değişik olay aktarılır. Şimdi eğer yapabilirsem bu düşünceyi düzeltmek isterim. 4. ayette bizim çekmemiz gereken acıları o çekti, elemlerimizi o yüklendi der. Taşıdığının bizim acılarımız ve bizim elemlerimiz olduğuna dikkat etmenizi istiyorum. Kendisine ait hiçbir acısı ve elemi yoktu. Burada yeryüzündeyken misyonunda çok mutluydu. İbraniler mektubunda onun hakkında kendisini bekleyen sevinç uğruna çarmıhta ölüme katlandı diye yazar. Onu asık suratlı ve ciddi gösteren resimler onu yanlış temsil ediyor. Böyle düşünüyorum. Çarmıhta bile bizim yerimizi sevinçle almıştır. O çarmıhı sizin ve benim günahlarımızın cezasını tatmin edici bir şekilde ödediği bir sunak haline getirdi. Orada isteyerek öldü. Çünkü 7. ayette şöyle okuyoruz. Kırkıcılarının önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını. Belki içinizden "Vaiz Bey, bütün bunlardan hiçbir şey anlamıyorum. Buna inanmıyorum ve böyle bir din de istemiyorum. Tanrı'nın benim için bir kurban olmasını istemiyorum. Bunu yapmasını ben istemedim." diyebilirsiniz. Bunu ondan sizin istemediğiniz doğrudur ama size çok basit ve adil bir soru sormama izin verin. Günümüzde insanın dünyayı çok üzücü bir hale sokmuş olmasına katıldığınıza eminim. İnsanın bilgeliği bu yaşamın sorunlarını çözemedi. İnsan, Tanrı'nın çaresini bir anda kesip attığında öbür dünya hakkında yanlış şeyler düşünecektir. Boş felsefe ve sahte bilim günlük yaşamın sorunlarını çözmemiştir. Birçok başka alanda da insan hatalı. Kutsal kitap hakkında da hatalı olabilirler. Bir an için Tanrı'nın kendi oğlunu sizin için ölmek üzere verdiğini ve onun da çok büyük bir fedakarlıkta bulunup kurban olduğunu varsayın. Çarmıhın dünyanın günahı için Tanrı'nın çaresi olduğunu ve bunun Tanrı'nın bile yapabileceğinin en iyisi olduğunu kabul edin ve bu lütufkar kurtuluş sunusunu reddetmeyi sürdürdüğünüzü varsayın. Sonsuzlukta Tanrı'nın sizin için bir şey yapmasını mantıklı olarak bekleyebilir misiniz? Tanrı Mesih'i ölmesi için vererek ve kendisine dönmeniz için sizi sabırla bekleyerek bütün sevgisini, bütün bilgeliğini ve gücünü kullandıysa sizi kurtarmak için daha başka ne yapabilir? Tanrı'nın sizin ya da oğlunu reddeden başka birisi için daha fazla ne yapabileceğini düşünüyorsunuz? Eğer bu sizi kurtarabilmenin yolu olacaksa şu anda yeniden gelip yeniden ölürdü. Tanrı'nın size vermiş olduğu sevgi armağanını reddetmek hafife alınacak bir konu değil. Bu müjde öyküsünün sonu değildir. Bizler ölü bir Mesih'e değil, diri bir Mesih'e tapınıyoruz. O sadece ölmekle kalmadı. Mezardan zaferle dirildi. Yeniden göğe çıktı. Şu anda Tanrı'nın sağında oturuyor ve peygamber şöyle diyor.
Burada. da yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.
Şaşkındı, çıkar yolu yoktu. Her yerde günahlar diz boyu olmuştu. Nasıl yıkardı kendini günah dolu geldi. Günahı yüklenen halkını kurtaran Tanrı öyle sevdi. Oğlunu verdi. Beytlehem, Beytlehem, hazır mısın? İsa'mız doğuyor. Tanrı bizimle. Beytlehem, Beytlehem, hazır mısın buna? İyi ki doğdun İsa. Hoş geldin bizlere, iyi ki doğdun Mesih. İyi ki doğdun İsa, hoş geldin bizlere, iyi ki doğdun Mesih.
Tanrı beni sevdi,
oğlunu verdi,
yüreğim yüreğim.
Hazır mısın?
Kurtarıcı doğdu.
Thank you.